Ayrım 8.
3. Bölüm. Rumeli Hisarı'nın inşası, Ermeni Ameli'ye bahşedilen mezarlık vakası, Bizans İmparatorluğu'na ilanı harp, Edirne'ye hareket, Bizans tarihi ve Bizans'ın son günleri, Büyük Konstantin ve Bizans İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu'nun hakiki kimliğine kavuşması vakası, 4. Haçlı Seferi ve Bizans soygunu, Ayasofya Katedrali soyuluyor, İmparator Ioannis ve Paleologos'un yeni bir Haçlı Seferi teşebbüsü, Ayasofya Katedrali'nde ilk Katolik ayini, Konstantinopolis'in savunmasını Latinler üstleniyor, Batı kaynaklarındaki çelişkiler, Ayasofya Katedrali'nin tarihçesi, camiyle tebdil edilmeden, Ayasofya Katedrali ve Ermeniler, Bizans İmparatorları listesi. Fetih yolunda ilk adımlar, Rumeli Hisarı'nın inşası 1452. Bizans'ın fethini kolaylaştırmak için Konstantiniyye boğazına hakim olup Anadolu Rumeli geçidini de emniyet altına almak elzemdi. Bu maksatla genç padişah 50 bin kişiden müteşekkir kuvvetli ve muhteşem bir orduyla Rumeli Hisarı'nın bulunduğu mahalle geldi. İnşa edilecek olan hisarın yerini bizzat tespit ile tayin eden Sultan II. Mehmet, tespit ettiği noktada bulunan Saint Michel bir diğer kayda göre de Aya Mihal Manastırı'nın derakap yıktırılmasını, enkazının da Anadolu'dan getirdiği malzemeye katılmasını irade buyurmuştu. Keza Karadeniz Ereğlisi ve İzmit'ten getirdiği keresteleri de inşaat sahasına yığdırdı. 21 Mart 1452 tarihinde başlatılan inşaata Vezir Şihabettin Paşa nezaret etmekteydi ve inşaatta 5000 usta 10000 amele çalışmaktaydı. Müstakbel Bizans Fatihi'nin bizzat hazırlamış olduğu projeler esas alınarak planlarını mimar Muslihuddin Ağa çizmişti. Kalenin 3 ayrı burcuna Halil Paşa, Zanos Paşa ve yaşlı Vezir Sarıca Paşa nezaret etmekteydiler. Velakin her şeye rağmen hemen her işinde gayet titiz olan ve içi bir türlü rahat etmeyen genç padişah II. Mehmet, inşaat sahasından hiç ayrılmayıp bütün çalışmaları bizzat izlemiş ve nezaret etmişti. Ermeni Amele'ye bahşedilen mezarlık. Anadolu ve Rumeli hisarlarında Ermeni kalfa ve ameleleri de çalışmış ve canla başla hizmet vermişlerdir. Türk ve Ermeni münasebetlerinin nerelerden nerelere geldiğini tespitle üzerinde düşünüp ibret alınması açısından gerçekten önemlidir. Dolayısıyla Rumeli Hisarı inşaatında çalışan bir Ermeni amelenin padişah tarafından ödüllendirilme vakasını tespit ettiğimiz Ermeni kaynağından aynen geçiyoruz. Tıbir Taganli Bahram M. Garçigyan, Rumeli Hisarı'ndaki Ermeni kabristanının tarihçesini gayet iyi bilen bir Ermeni öğretmen hanımdan dinlemiş ve Peprone Haşyan adındaki bu değerli öğretmenin anlattıklarını aynen aktarmış ve biz de aynen geçiyoruz. Ermenilerin bu köyde kilisenin inşasından çok evvel bir kabristanı mevcuttu. Köyün hisar kaleleri inşa edilirken 1452, Padişah II. Mehmet Han yoğun şekilde sürdürülen inşaatı yakından izlemekteydi. Ve bir Ermeni amele dikkatini çekmişti. Bahsi geçen amele 5 kişinin zor kaldırabileceği koca taşları gayet rahat sırtına vurup taşıyor, yorulmak bilmez bir gayretle çalışarak diğer amelelere de olumlu yönden örnek teşkil ediyordu. Ameleyi bir müddet seyreden ve çalışmasından son derece memnun kalan padişah Ermeni ameliyi yanına çağırarak sordu. Kulum, dile benden ne dilersen. Ameli ise şu dilekte bulunmuş. Padişahım, ben kulunuza yatacak bir yer ihsan edilsin. Genç padişah amelenin bir mezarlık dileğinde bulunduğunu anlamış ve şöyle buyurmuştu. O taşı sırtla, ne kadar yer dolaştırabilirsen o kadar yer senindir. Gayet kuvvetli olan amele tüm gücünü toplayıp koca taşı sırtlayarak dolaştırabildiği kadar dolaştırmış ve nihayet yorulduğunda yere bırakmış. Yapılan hesaba göre 10 dönümlük bir yer kazanmıştı. Sultan II. Mehmet Han ferman ile tasdiklediği araziyi cefakar amelesine hibe etmiş, o alamet taş ise amelenin bıraktığı yerde asırlarca kalarak 1921'lere kadar varlığını sürdürmüş. Görülüyor ki Rumeli Hisarı Ermeni kabristanının tarihçesi 1452'lere kadar dayanan bir tarihi geçmişe sahiptir. Ve Cihan Padişahı Fatih Sultan II. Mehmet Han'ın lütfu ihsanı ile mevcudiyet kazanmıştır. Mekanı cennet olsun. Dipnot: Türkiye Ermenileri Tarihi, yazan Levon Panos Davayan, sayfa 128-129 cilt 1. Fetih hareketi için yapılan çalışmalarda hemen hiçbir eksik kalmaması açısından hemen her noktayı değerlendiren Sultan II. Mehmet, Ceddi Yıldırım Bayezid Han'ın Bizans'ın fethiyle alakalı büyük tasarısının en önemli unsurlarından birisi olarak yaptırdığı, Anadolu Hisarı'nı da restore ettirerek bazı ilaveler de yaptırdıktan sonra kaleye top ve asker yerleştirip faal duruma getirtti. Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu hisar 3 metre yüksekliğinde bir kayanın üzerine inşa edilerek 7 kuleye tahkim edilen kalenin kutru 20, irtifaı 20 ve duvar kalınlığı 1,5 metre olup İstanbul Boğazı'nın en dar yerinde inşa edilmiştir. Anadolu Hisarı'nın restore ve ek inşaatının bitimi de dahil olmak üzere Rumeli Hisarı'nın inşaatı Temmuz ayının sonlarına doğru tamamlanmıştı. Kalenin bebeğe nazır kule kapısının iç taraftaki kitabede inşaatın bitimi Temmuz ayında gösterilmektedir ki bu muazzam işin 3,5-4 ay gibi gayet kısa bir zamanda bitirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Rumeli Hisarı'nın 3 kulesi vardır. Her kulenin yüksekliği 26,70 metredir ve deniz seviyesinden 82 metre yükseğe çıkmaktadır. Üstleri kurşunla örtülü kulelerin duvar kalınlığı 30-32-35 kadem, hisar duvarlarının kalınlığı ise 20-25 kademdir. Kalenin bir camii ve iki çeşmesi mevcuttur. Kulelerden ikisi denize, biri karaya hakimdir. Her bir kuleye yapımlarında inşaata nezaret etmiş olan vezir paşaların adları verilmiştir. Deniz kenarındaki köşeli kuleye Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa, Hisar Köyü'ne Nazır Kule'ye Sarıca Paşa, Bebe'ye Nazır Kule'ye de Zağnos Mehmet Paşa'nın adları verilmiştir. Bütün eksikler tamamlandıktan sonra Rumeli Hisarı'na büyük çapta toplar yerleştirilip padişahın yakın bendelerinden kumandan Firuz Ağa'nın emrine 400 seçmenefer verilerek Hisar'ın muhafızlığına tayin edildi. Kumandan Firuz Ağa'nın görevi boğazdan geçecek olan hemen her gemiyi sancak selamına mecbur kılıp durduracak, teftiş ve muayeneden sonra geminin yük ve cinsine göre bir transit vergisi almaktı. Meskûr işleme karşı çıkıp emre itaat etmeyen gemiler ise derhal top ateşine tutularak batırılacaktı. Boğazın en dar yeri olup ayrıca iki kalenin karşılıklı top ateşi kontrolü altında olan bu geçitten tabi olarak herhangi bir geminin izinsiz ve kontrolsüz geçebilmesine zaten imkan yoktu. Çünkü kaydettiğimiz gibi meskûr dar geçit tamamen kontrol altına alınmıştı. Nitekim Ağustos ayı içinde talimata riayet etmeyen bir Venedik gemisi derhal batırılmıştı. Bu vaka şunu ispat etmekteydi ki anlamamazlığa gelebilmek için tamamen basiretsiz olmak lazımdı. Evet, Karadeniz'in Marmara Denizi'ne geçtiği nokta külliyen Türk kontrolü altına alınmıştı ve genç hünkâr meskûr kaleye Boğaz Kesen adını verdi. Gerçekten de bundan daha uygun bir isim bulunamazdı. Zira Boğazlar rejiminin kurulması Rumeli Hisarı'nın yapılmasıyla meydana gelmiştir ki Hisar'ın tarihi değeri bu sebeple daha büyük çapta değer kazanmıştır. Hisar'ın yapımı esnasında Bizans İmparatoru Konstantin 11. endişeye kapılarak inşaatın durdurulması için elçiler göndermiş ve meskûr icraatı protesto etmişti. İmparatorun şikayetini bildirmeye gelen elçilere müstakbel Fatih 1. Mehmet Han Hisar'ın inşasını zaruri bir emniyet tedbiri olarak göstermiş ve Hisar yerinin Bizans veya Galata Cenevizlerine ait olmayıp eskiden beri Türklerin bir geçit mahalli olduğunu, üstelik Osmanlı ve Bizans ticaretine zarar veren Rodos, Venedik ve Katalan korsanlarının faaliyetlerine de böylece son verilebileceğinden imparatorun da memnun olması icap ettiğini söylemiş ve ilave ederek, İkinci Murad'ın Varna Muharebesi'ne gidebilmek için Çanakkale Boğazı'ndan geçmesine Latin donanmasının mani olmasıyla Konstantiniye Boğazı'ndan ne kadar zorlukla geçebilmiş olduğunu hatırlatmıştı. Ne var ki elçiler isteklerinde ısrarlıydı ve imparatorun isteği üzerinde ısrarla durunca genç Hakan, ''Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve emeli bile erişemez. Bu seferlik sizin avdetinize müsaade ediyorum. Lakin bundan sonra da sizlerin söylediklerini tekrarlayarak elçiler gelecek olursa diri diri derilerini yüzdüreceğim.'' diyerek elçileri kovmuştu. Bu sert tepki karşısında aklı başına gelen İmparator Osmanlı Şehzadesi meselesinde gösterdiği basiretsizliği, Hisar mevzuunda da tekrarlamış olmanın talihsizliğine uğrayan İmparator Konstantin 11. Sultan 2. Mehmet Han'ın gönlünü alıp basiretsizliğini telafi edebilmek gayesiyle Hisar'da çalışan işçilere muhtelif çeşitle gayet nefis yiyecekler göndermiş ve böylece bir dostluk havası meydana getirmeye çalışmıştı. Ancak bütün bunların hiçbir işe yaramayacağını bizzat imparator dahi hissedebilmekteydi ve gayet iyi bilmekteydi ki kendisinden istenen sadece cihanın incisi Konstantiniye beldesiydi. Dipnot, Konstantin'in Fatih'in gönlünü almak için Hisar'ın inşasında çalışan amelelere yiyecek göndermiş olduğu kesin olarak sabit değildir. Rivayet olduğunu ileri süren kaynaklar da vardır. Yazarın notu. Bizans İmparatorluğu'na harp ilan ediliyor. Boğaz Kesen Hisarı inşa edildikten sonra ordu Edirne'ye dönmek üzereyken koyun almak isteyen kapı kullarından birkaç nefer ile Bizanslı çobanlar arasında kavga çıkmış. Kavgaya bazı sarhoş Bizanslılar da karışınca arbede büyümüş ve Bizanslıların bu barbarca taşkınlığı padişaha bildirilmişti. Türklerin uğradıkları hakaret karşısında adeta gazaba gelen padişah bu vaziyeti değerlendirmekte gecikmeyip derakap Bizans'a harp ilan etti. Dipnot, Bizans'a harp ilanı mevzunda bizim kaydımıza benzer başka rivayetler de vardır. Biz en uygun olanını seçtik. Yazarın notu. Sultan II. Mehmet Han'ın maksadını az çok sezmiş olan ve Rumeli Hisarı'nın inşa ve yapımından bu yana hep huzursuzluk ve şüphe içinde adeta bunalan 11. Konstantin, sur kapılarındaki hadiseden dolayı Türklerin harbi ilan etmeleriyle padişahın asıl gayesini kesin şekilde anlamıştı. Vaziyetin daha vahim bir hal almasını belki önleyebilir inancıyla elçiler göndererek barış sağlayabilmek için çareler aramaya başladı. Gelin görün ki Türk Hakanı'nın kararı kesindi ve de kararından caydırabilmeye hiçbir surette imkan yoktu. Artık tamamen ümidini kesen İmparator Konstantin 11 derhal Konstantiniye surlarının kapılarını ördürdü ve gayet sağlam müdafaa tedbirleri aldırdıktan sonra şehirde bulunan Türk azınlığını tevkif ettirerek genç Osmanlı padişahına pek hazin bir mektup gönderdi. İmparator 11. Konstantin mektubunda şöyle diyordu: "Tamamen aşikardır ki barıştan çok savaşı istiyorsun. Diğer taraftan içten ve samimi olarak kendime senin uyruğunum demeye hazır olduğumu beyan ettiğim halde barışçı emellerim hakkında seni iknaa muvaffak olamadığımdan varsın senin arzun olsun. Şimdi Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorum ve artık ondan başkasına müracaat etmeyeceğim. Adil ve hakimi muazzam olan Cenab-ı Hak her ikimizi mahkemesi huzuruna celbedeceği güne kadar tahtı saltanatında mesul ol." Dipnot, Konstantin'in Sultan II. Mehmet Han'a göndermiş olduğu mektup Hürriyet gazetesinin eski bir sayısında neşredilmiştir. Enteresan bulduğumuzdan meskûr gazeteden aynen iktibas ettik. Yazarın notu. Genç Türk Hakanı'nın Edirne'ye hareketi. 28 Ağustos 1452 pazartesi günü 50 bin kişiden müteşekkil muhteşem ordusuyla Rumeli Hisar'dan hareket eden müstakbel Bizans Fatihi 2. Mehmet Han, Bizans surları karşısında ordugah kurup 3 gün muhtelif tetkiklerde bulunduktan sonra 1 Eylül 1452 Cuma günü Edirne'ye hareket etti ki, hareket esnasında Osmanlı Türk ordusunun heybetli süvarileri pek muhteşem bir resmi geçit ile Bizanslara karşı son derece gösterişli bir gövde gösterisi sundular. Geçit resminin azametli görünümü karşısında adeta büyülenen Bizanslı askerler surlar üzerinden merasimi hayranlık hisleriyle karışan dehşet ve ürpertiyle izlediler. Gerçi Konstantin 11. Paleologos Osmanlı padişahına gönderdiği mektupta karşılıklı yapılan yeminli muahede ve taahhütlerin tek taraflı olarak bozulduğunu ileri sürmekteydi. Fakat aslında Sultan II. Mehmet'in Karaman seferinde olmasından faydalanarak elçi gönderip Şehzade Orhan Bey'in iaşe masrafını öne sürerek evvelce kabul edilmiş olan 300 bin akçanın iki mislini isteyerek tehdit yolla hareket etmesiyle birlikte Rumeli Hisar'ın inşasına müdahale etmeye kalkması ve Bizans surları önünde zuhur eden nahoş hadise aslında Konstantin'in anlaşmalara hiç de sadık kalmamış olduğunu açıklıkla meydana koymaktaydı. Müstakbel Fatih Sultan II. Mehmet Han 1452-1543 kışını hummalı harp hazırlıkları içinde geçirdi. Geceleri uyuyamıyor, Konstantiniye ve çevresi hakkında haritalar çiziyor, büyüklü küçüklü bütün hallederek beldenin zaptı için muhtelif tasarılar hazırlayıp planlar üzerinde çalışıyor ve bu emsalsiz muhasara planı hakkında kumandanlarıyla istişarelerde bulunuyor. Divan-ı Hümayun hemen her gün bu mesele için toplanıyor, muhasara hareketinde en ufak bir hata dahi olmaması için titizlikle çalışılıyordu. Kısaca genç hükümdar bir tek düşünce üzerine odaklanmıştı. Ya o Konstantiniyye'yi alacak veya Konstantiniyye onu. Başkaca alternatifi yoktu ve zaten küçük yaşlardan beri genç Hakan hep bunu düşünmüş ve hep bunun planlarını yapmaya çalışmıştı.